Ayrım 7, sayfa 122. Beklemekteydiler. Eğer Carter bu konuda başarılı ise Carter'ın diğer konuları da kapsayan genel başarısını da yüksek göreceklerdi. Elde edilen sonuçlar bu beklentileri doğrular nitelikteydi. Fazla sayıda enerji konularıyla ilgili haber dinleyenler, Başkan Carter'ı enerji konusunda yaptıklarına bakarak değerlendirmişlerdir. Bu konuda güçlü ve başarılı olduğunu düşünenler, Carter'ın genel başarısını da olumlu değerlendirmişler, bu konuda yetersiz olduğunu düşünenlerse genel başarısını da yetersiz görmüşlerdir. Enerji konusunda az sayıda haber izleyen öğrenciler ise değerlendirmelerini Carter'ın enerji konusundaki başarısına dayandırmamışlardır. Demek ki televizyon haberleri bazı noktaları diğerlerinden daha fazla ön plana çıkararak seçmenlerin tutumlarını hangi özelliklere dayanarak şekillendireceğini de belirleyebilir. Tutumlar yukarıda da belirttiğimiz farklı yollardan öğrenilirler. Fakat öğrenildikleri gibi de kalmazlar ve zaman içinde gelişme ve değişme gösterirler. Tutumların zaman içinde nasıl değişip geliştiğini gösteren çok sayıda araştırma görmüyoruz. Bunun nedeni boylamsal araştırmaların çok zamana ve paraya mal olmasıdır. Boylamsal araştırmalar belirli bir sayıda deneyin zaman içinde gösterdiği değişmeleri inceler. Yani aynı deneklerin çeşitli zamanlarda parantez zaman içinde incelenmesi demektir. Çoğu zaman bu tür araştırmaların zorluğundan ötürü bunun yerine kesitsel araştırmalar yapıldığını görüyoruz. Kesitsel araştırmalar bir defada çeşitli yaşlardaki deneklerin incelenerek birbirleriyle karşılaştırılmasını içerir. Bugün klasik sayılan bir kesitsel araştırma, parantez Clark ve Clark 1958, ABD'deki 3 yaşındaki zenci çocukların insanlarda siyah-beyaz ayrımı yapabildiklerini ve beyazı siyaha üstün gördüklerini ortaya koymuştur. Demek ki 3 yaş gibi çok küçük yaşlarda bile tutumların bilişsel, duygusal ve davranışsal öğeleri ortaya çıkmaya başlamaktadır. Bu araştırmada zenci çocuklar beyaz renkli bebekleri siyah renklilere tercih etmişler, siyah bebeklerin pis, kötü olduğunu söylemişlerdir. Kuşkusuz bu kadar erken gelişen tutumlar bu çocukların ileriki yaşlarda kendilerini ve başkalarını nasıl göreceklerini etkileyecektir. Bu araştırmadan da görüldüğü gibi bireylerin tutumları sosyal normları ve kültürel değerleri yansıtır. Lambert ve Killenberg parantez 1967, 11 ülkeden 3300 çocukla yaptıkları bir araştırmada 6, 10 ve 14 yaşlarındaki çocukların başka uluslar hakkındaki tutumlarını incelemişlerdir. Aralarında bir grupta Türk çocuğunun bulunduğu bu denekler küçük yaşlarda diğer ulusları fiziksel ve ırk özellikleriyle, daha büyük yaşlarda ise kişisel, politik, dinsel özellikleriyle ve sahip oldukları eşyalarla belirlemişlerdir. Ayrıca 6 yaşındaki çocukların bile diğer uluslara karşı olumlu ve olumsuz duygusal tepki gösterdiği ortaya çıkmıştır. Yaş ilerledikçe çocukların uluslar arasında farklılık gözettiği ve sevme sevmeme duygusal boyutu üzerinde ulusları sıraladığı görülmüştür. Bu araştırmanın Türk çocukları ile ilgili ilginç bir bulgusu 2. Bu araştırmanın Türkiye'de yapılan kısmı Profesör Refia Şemin tarafından yönetilmiştir. Genellikle 6, 10 ve 14 yaşlarındaki Türk çocuklarının Amerikalıları ve Almanları hem kendilerine benzer gördükleri hem de sevdikleridir. Parantez Lambert ve Killenberg 1967 sonrası 81-82. 1967 sayfa 81-82. Bu araştırmalar bize tutumların erken yaşlarda edinildiğini göstermektedir. Erken yaşlarda öğrenilen tutumların önemli yaşantı ve olaylar olmadığı takdirde oldukça durağan olduğunu ve kolay kolay değişmediğini ileride kalıplaşmış tutumlar kısmında göreceğiz. Ancak erken yaşlarda da öğrenilmiş olsa tutumlar yeni yaşantılar ve yeni öğrenmelerle değişikliğe uğrayabilir. Örneğin bir dış ülke yaşamının kişinin tutumlarını değiştirmesi gibi. Bu konuda yapılan bir araştırmayı parantez Kağıtçı Başı 1975 kitabın ikinci bölümünde görmüştük. Sonucu burada kısaca özetleyecek olursak ABD'de bir ders yılı kalan gençlerin dindarlık ve yetkici tutumlarında bir azalma, buna karşılık dünya zihniyetinde parantez uluslararası bakış açısı ve kendi başına gelen olayların sorumluluğunu sahiplenmekte parantez iç kontrole inançta bir artış görülmüştür. Demek ki erken yaşlarda edinildiği başka araştırmalarla saptanmış olan parantez örneğin Adorno ve diğerleri 1950 bu tutumlar yeni bir kültür teması sonucu ikinci bir ergen sosyalleşmesiyle değişebilmektedir. Erken çocukluk devresinden sonra özellikle politik tutumların değiştiğini gösteren diğer bazı araştırmalar da vardır. Örneğin bugün klasik sayılan bir boylamsal araştırmada Neve Comp (1943) liberal bir üniversite ortamında öğrencilerin çoğunun ailelerinden ve edindikleri tutucu politik tutumlarını bırakıp liberal politik tutumlar geliştirdiklerini bulmuştur. Türkiye'de de üniversitenin ilk sınıfındaki öğrencilerle son sınıfındaki öğrenciler arasında politik tutum farklılaşması bulunmuştur. (Ozan Kaya, 1966, sayfa 174). Bu bulguların yanında erken edinilen birçok yerleşmiş tutumun oldukça durağan olduğunu ve kolay değişmediğini gösteren araştırmalar da vardır. Bu durağanla özellikle yerleşmiş ve kalıplaşmış tutumlarda görüyoruz. Kalıplaşmış tutumlar, kalıplı yargılar. Bir önceki kısımda incelediğimiz araştırmalar genellikle tutumların erken yaşlarda edinildiğini göstermektedir. (Örneğin Clark ve Clark 1958, Lambert ve Klineberg 1967). Ancak şu soruyu sormak da gerekir. Özellikle belirli gruplar hakkında neden kalıplaşmış tutumlar geliştiriliyor? Yani insanlar niçin başka grupları tipleştirme eğilimi göstererek onlar hakkında kalıp yargılar geliştiriyorlar? Bu tür sorulara sosyal biliş (sosyal algı) bölümünde de sosyal gruplama konusuyla bağlantılı olarak değineceğiz. Burada kalıp yargıları tutumlarımızın bir türlü olarak inceleyeceğiz ve bir tutum olan kalıp yargıların bu tutumun davranış olarak dışa vurumu olan ayrımcılıkla ilişkisine kısaca değineceğiz. Kalıplaşmış tutumlar (kalıp yargılar) bir bakıma belirli gruplar hakkında sahip olduğumuz bilgilerin bir özetidir. Az bildiğimiz bir grup hakkında tutum geliştirmek için başkalarından duyduğumuz, okuduğumuz bilgileri bir araya getiririz. Böylece geliştirdiğimiz kalıp halindeki bir tutum bize o grup hakkında kestirme yoldan bir fikir, bir bilgi verir. Bu da çoğu zaman o grubun bir üyesiyle karşılaştığımızda onun davranışı hakkında beklentimizi ve ona karşı davranışımızı önceden ayarlayabilmemizi sağlar. Demek ki kalıplaşmış tutumlar sayesinde diğer gruplar hakkında özet bilgiye sahip olarak çevremize kendi gözümüzde bir düzene sokar. Çevremize karşı tepkilerimizi önceden ayarlayabiliriz. Daha ileride de göreceğimiz gibi kalıp tutumlar gibi bütün tutumlar bu temel görevi yüklenirler. Yani gerçeği tanımlamamıza yardımcı olurlar. Bir örnek verecek olursak, Japonlar hakkında pek az şey bilen Ahmet, oradan buradan edindiği bilgilerle Japonlar hakkında çalışkan ve nazik bir ulus diye bir kalıp yargı geliştirmiş olabilir. Buna karşılık Ahmet gene çok az tanıdığı Latin Amerikalıların temel, eğlenceye düşkün, kaba gürültücü olduklarını düşünebilir. Kuşkusuz bu kalıplaşmış tutumlar Ahmet'in bir Japonla ya da bir Brezilyalıyla karşılaştığında onlar hakkındaki beklentilerine, hatta onlara karşı davranışlarına yön verecektir. Demek ki genellikle tutumlar ve özellikle kalıplaşmış olanlar kişi için her yeni tutum objesi veya karşılaşılan kimse ile ilgili olarak baştan yeni bir öğrenme sürecinden geçmek yerine bazı eğilim ve beklentileri kullanma olanağı sağlayarak onun işini kolaylaştırır ve davranışlarına düzen ve tutarlılık kazandırır. Bir grup hakkındaki bilgimiz ne kadar azsa başkalarının o grup hakkındaki fikirlerini o kadar kolay kabul ederek bir iki özellikten ibaret bir tipleştirmeye ya da kalıplaştırmaya yönelebiliriz. Halbuki iyi tanıdığımız grup ve kişiler hakkında kalıp tutum geliştirmeye ihtiyacımız yoktur. Burada M. Sheriff'in (1961) çocuk gruplarıyla yaptığı alan deneyleri sonucu geliştirdiği bazı kavramlara da değinmekte yarar var. Bu deneyler bir yaz kampındaki 11-12 yaşlarında erkek çocuklarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kampta çocuklar gruplara ayrılarak oyunlar oynamışlar, birbirleriyle yarışmışlar veya ortak çalışmalar yapmışlardır. Bu kamp boyunca çocukları gözleyen araştırmacılar grup ve grup içinde birey konularında çok önemli bulgular elde etmişlerdir. Kampta çocuklarla gerçekleştirilen bu deneylerde kalıplaşmış yargı ya da tutumların gruplar arası çıkar çatışmaları sonucu ortaya çıktığı görülmüştür. Şöyle ki kalıplaşmış tutumlar grupların karşıt gruplar hakkında üyelerine sağladığı ve aralarındaki çatışmayı yansıtan tutumlar olarak belirmektedir. Bu bakış açısından gruplar kendi çıkarlarının devamı için kalıp tutumlarını da pek değiştirmezler. Bu kavramlaştırma özellikle birbirleriyle rekabet ya da çatışma halindeki grupların birbirleri hakkında geliştirdikleri kalıp tutumları ve bunların durağanlığını açıklamak bakımından önemlidir. Şimdi bir tür tutum olan kalıp yargılarla bunun sonucu olabilecek ayrımcılık arasındaki ilişkiyi inceleyelim. Ayrımcılığı bir grubun üye veya üyelerine sadece o gruba karşı sahip olduğumuz olumsuz tutum nedeniyle gözlenebilen olumsuz davranışlarda bulunmak olarak tanımlayabiliriz. Bir zenciyi sadece zenci olduğu için işe almamak, yabancı birini sadece yabancı olduğu için tartaklamak, sosyoekonomik durumu düşük olan kişilere devlet dairelerinde güçlük çıkarmak, Arapların pis olduğunu düşünen birinin onlarla en ufak ilişkili bulunmaktan kaçınması ve benzeri davranışlar ayrımcılığa örnektir. Yukarıda tutum davranış ilişkisini tartıştığımız kısımda örnek olarak verdiğimiz La Peyre'nin Çinli bir çifti kullandığı çalışmasında lokanta çalışanlarının hem Çinlilerle ilgili kalıp yargılarına hem de Çinlilere karşı ayrımcılık yapıp yapmadıklarına bakılmıştır. Burada Çinlilere karşı sahip olan tutumun olumsuz olduğu görülmüştür. Ancak bu tutumun ayrımcılık şeklinde davranışa yansımadığı saptanmıştır. Aynı şekilde kadınların kaprisli, İngilizlerin soğuk olduğunu düşünen bir kişi çalıştığı yerde bulunan bir İngiliz kadına ayrımcı davranışta bulunmayabilir. Olumsuz bir tutumun davranışına yansımamasının çok çeşitli nedeni olabilir. Ama bu nedenlerden belki de günümüzde en önemli olanı çevreden gelen baskının ve insancıl beklentilerin ayrımcılık gösterilmemesi yönünde olmasıdır. Pettigrew (1988-1998) son yıllarda özellikle Avrupa'da yabancılara karşı ön yargıları ölçtüğü çalışmalarında gizil ve görünür ön yargı ayrımını yapmıştır. Görünür ön yargı, gizil ön yargıya göre adından da belli olduğu üzere çok daha açık, saklanmaya gerek duyulmayan, kontrolsüz ve direkt ön yargıdır. Ve bunun dışa vurumu çok daha kolaydır. Gizil ön yargı sessiz ve gizlenmiş ön yargıdır. Kendini kolayca belli etmez. Bakıldığında hoşgörülü davranış göze çarpabilir. Oysa insanların ele vermek istemedikleri gizli önyargıları mevcuttur. Pettigrew'e göre (1998) yabancıların yaygın olarak var olduğu özellikle Avrupa'da yabancılara karşı önyargının ve ayrımcılığın politik olarak doğru olmadığı ve dile getirilmesinin hoş görülmediği demokratik toplumlarda önyargının olmadığını söylemek yanlış olur. Ona göre ön yargılar ve ayrımcılık sadece şekil değiştirmiş ve daha sinsi bir hal almıştır. Görünür ön yargı kendini özellikle hala Almanya'da, Türklere, Fransa'da, Kuzey Amerikalılara ve benzeri karşı göstermekle birlikte başka toplumlarda, parantez, örnek, Hollanda, gizil ön yargı toplum tarafından daha fazla oluşturulmakta ve ön yargı şekil değiştirmiş olarak var ola gelmektedir. Örneğin görünür ön yargı sahibi insanlar ön yargının çok açık bir şekilde ortaya konulmasını kabul etmemekle beraber ülkelerindeki azınlıkları, geleneklere zarar veren, çok az miktarda sempati duydukları garip insanlar olarak dile getirmektedirler. Gizil ön yargı sahibi insanlar ayrımcılık ve ön yargı hakkında sorular sorulduğunda çok dikkatli cevaplar vermekte ve ön yargılarının ortaya çıkmasına engel olmaya çalışmaktadırlar. Bu yüzden özellikle ön yargı gibi olumsuz tutumların ölçümlerinde ne ölçüldüğünün çok açık bir şekilde belli olmadığı kapalı sorular kullanmakta yarar vardır. Zaman zaman da ayrımcılık gösteren birinin o kişiye veya gruba karşı olumsuz tutumlara sahip olduğunu söylemek de yanlış olabilir. Bazen insanlar tutumları yüzünden değil, sosyal baskı altında kaldıkları ya da kurallar öyle gerektirdiği için ayrımcı davranışlarda bulunmak zorunda kalabilirler. Örneğin ABD'de eskiden bazı kulüplere siyahların alınması yasaktı ve bu kuralın uygulanmasını sağlayan kapı görevlilerinin yaptıklarına bakarak bu düşünceyi paylaştığını çıkarsamak doğru olmaz. Aynı şekilde Minard'ın (1952) araştırmasında beyazların %60'ının zencilerle kömür ocağında konuştuklarının, şehirde ise konuşmadıklarının görülmesi de buna bir örnektir. Campbell (1963) ortam eşiği kavramını kullanarak bu tür tutum davranış farklarını açıklamıştır. Burada eşik yerine engel kavramını kullanabiliriz. Bazı ortamlarda bireylere sorumluluk yüklenmediğinden ya da baskı yapılmadığından bu durumlarda tutumlar rahatça davranışa ulaşabilir ya da davranışa dönüşebilir. Yani ortam tutumun davranış halinde belirmesi için bir engel yaratmaz. Buna karşılık bazı ortamlarda var olan bir tutumun davranışa dönüşmesi güçtür. Yani ortam bir engel meydana getirir. Demek ki içinde bulunan ortam adeta üstünden geçirebilecek kadar alçak ya da geçinilemeyecek kadar yüksek bir engel gibi iş görür. Bunu söz konusu ettiğimiz iki araştırmaya uygulayarak bir şema ile gösterelim. Şekir 14'ten anlaşılabileceği gibi çok hafif güçte bir ön yargılı ırk ayrımına sahip olan, yani ırk ayrımcı bir tutumu olmayan bir kişi, parantez tutuma Minard araştırmasında şehirdeyken bile zencilerle konuşacaktır. Parantez beyaz işçilerin %20'si gibi ya da La Pierre araştırmasında mektupla dahi Çinli müşterileri reddetmeyecektir. Parantez davranışa dönüşebilecek olumsuz tutum yoktur ya da çok azdır. En hafif bir ortam engeli bile aşamaz. Şekil 14. Ortam engelinin ön yargılı tutumunun gücüyle etkileşimi. Parantez yüksek ortam engeli. Örnek kömür ocağı iş normu parantez Minard ya da yüz yüze olmak parantez La Pierre. Alçak ortam engeli. Örnek şehir ırk ayrımı normu parantez Minard ya da mektup yazmak parantez La Pierre. 3 tane ok vardır. Bir tanesi kısa, ikincisi orta, üçüncüsü uzun oktur. Birincisi A, ortancısı B, üçüncü ok da C'dir. A zayıf ırk ayrımı tutumu, B ortak güçte ırk ayrımı tutumu, C de güçlü ırk ayrımı tutumunu göstermektedir. Buna karşılık orta güçte ırk ayrımcı bir tutuma sahip bir kimse, parantez, tutum, B, Minard araştırmasında şehirdeki sosyal norma uyarak zencilerle konuşmayacak, yani olumsuz tutum, alçak ortam engelini aşarak olumsuz davranışa dönüşecek. Kömür ocağında ise iş normuna uyarak zencilerle konuşacak, yani olumsuz tutum, yüksek ortam engelini aşmadığı için olumsuz davranışa dönüşemeyecektir. Parantez, beyaz işçilerin %60'ı gibi. Aynı şekilde La Pierre bu araştırmasında orta güçte ırk ayrımcı bir tutuma sahip bir kimse, mektupla tanımadığı bir Çinliyi rahatça reddedebildiği halde karşısında gördüğü düzgün giymiş güler yüzlü genç bir Çinli karı kocayı kolay kolay reddedemeyecektir. Demek ki özellikle orta güçte bir tutum için ortam engelinin alçak ya da yüksek düzeyde olması bu tutumun davranışa yol açıp açmayacağını belirleyecek kadar önemli olabilmektedir. Çok güçlü ırk ayrımcı tutumu olan bir kimse ise parantez tutum C, Minard araştırmasında şehirde de kömür ocağında da zencilerle konuşmayacaktır. Çünkü güçlü olumsuz tutumu her iki ortam engelini de aşıp davranışa dönüşebilecek güçtedir. Parantez beyaz işçilerin %20'si gibi. La Pierre araştırmasında ise güçlü ırk ayrımcı tutuma sahip bir kimse mektupla cevap verirken de yüz yüze olma durumunda da olumsuz tutuma uygun olumsuz davranışı gösterebilecektir. Bu incelemelerden şöyle bir sonuca varabiliriz. Çok güçlü ya da aşırı tutumlara dayanarak davranış tahmini yapmak, orta derecede güçlü tutumlardan davranış tahmini yapmaktan daha geçerlidir. Özellikle ortadaki tutumlar davranışa yol açarken, ortamsal etkenlerle etkileşime girdiklerinde, ortamsal etkenlerin önemi küçümsenmemelidir. Tutum ve ortamsal etkenlerden başka alışkanlıklar ve sonuç hakkındaki beklentiler de kuşkusuz davranışı etkileyen etkenlerdir. Bu diğer iki etkeni tekrar La Pierre araştırmacısı çerçevesinde düşünelim. Otel ya da lokantada resepsiyon memurunun düzgün giyimli müşterileri kabul etme alışkanlığı vardır. Buna karşılık tanımadığı herhangi bir Çinliyi mektupla oteline kabul etme alışkanlığı herhalde daha azdır. Ayrıca mektupla herhangi bir Çinliyi kabul edecek olursa bu davranış başka Çinlilerin de bunu duyup gelmelerine yol açabilir. Halbuki bu düzgün görünüşlü Çinlileri geri döndürecek olursa tatsız bir ortam yaratabilir. Diğer müşteriler de bundan rahatsız olabilirler. Yani iki ortamla ilgili alışkanlıklar ve sonuçlar hakkındaki beklentiler de oldukça farklıdır. Böylece şekil 9'dan şekil 11'e genişlettiğimiz nedensellik ilişkisinin daha da karmaşık bir görünümü şekil 15'te ortaya çıkmaktadır. Şekil 15. Tutum, ortam, alışkanlık, beklenti, davranış ilişkisi. Şekilde başta tutum vardır. Hemen aşağısında ise ortam vardır. Ortasına doğru, bunların ortasında bir sağ tarafa doğru bir çizgi gitmektedir. Bunun başında alışkanlık, alt tarafında beklenti ve sonunda da davranış bulunmaktadır. Şekil 15'ten de görüldüğü gibi davranış bu dört etkenin karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Öyleyse bu dört etkenin hepsi de aynı doğrultudaysa ya da birbirleriyle tutarlı bir haldeyse davranış tahminimiz çok geçerli olacaktır. Buna karşılık bu etkenler birbirleriyle tutarsızlık gösteriyorsa davranış tahminimiz daha az geçerli olacaktır. davranış tahminimiz daha az geçerli olacaktır. Bir araştırmada bu öneri sınanmıştır. Parantez Sugar 1967, Trandis 1971. Bu araştırmada da tek tek üniversite öğrencilerine önce 3 soru soruldu. A. Sigara içmekten hoşlanıp hoşlanmadıkları. Parantez tutum. B. Arkadaşlarının sigara içmeyi doğru bulup bulmadıkları. Parantez ortamsal norm. C. Genellikle sigara içip içmedikleri. Parantez alışkanlık. Daha sonra aynı öğrenciler bir başka araştırmaya tek tek denek olarak katıldıkları zaman araştırmacı her birine bir sigara ikram etti. Baştaki sorularda kullanılan A, B ve C etkenleri birbirleriyle tutarlı ise, parantez, örneğin hepsine olumlu cevap verilmişse, sonraki davranışın da bu etkenlerle tutarlı olduğu baştan büyük bir olasılıkla tahmin edilebilirdi. Parantez, 38 denekten 33'ü bu durumda sigarayı kabul edip içmişlerdir. Buna karşılık baştaki soruların cevapları tutarsız idiyse bu oran düşmüş, sigara içme davranışı daha az sayıda görülmüştür. Bu araştırmada bize tutumun davranışsal ilişkisi söz konusu olduğunda ya da tutumdan davranışa bir tahmin yaparken diğer etkenleri de göz önüne almak gerektiğini göstermektedir. Öyleyse niçin tutumu inceleyip ölçmeye çalışalım diye bir soru akla gelebilir. En azından davranışı meydana getiren etkenlerden biri olduğu için tutum önemlidir. Ayrıca herhangi bir durumda ortaya çıkan tutum objesiyle ve ortamla ilgili tutumların ne olduklarını, birbirleriyle ilişkilerini anlayıp ölçebilirsek davranışın daha iyi bir tahminini yapabiliriz. Örneğin Lapierre araştırmasında otel memurunun Çinlilere karşı tutumu kadar ortamla ilgili tutumu, örneğin otele gelen müşteriye nasıl davranılması gerektiği hakkındaki tutumu da söz konusu olmaktadır. Demek ki davranış karmaşık bir şekilde etkilenmektedir derken tutum davranış tahminine yaramaz demek istemiyoruz. Tam tersine tutumların birbirleriyle ve ortamla alışkanlık ve beklentilerle ilişkilerini daha iyi anlamak davranışın önceden tahmini için büyük önem taşır. Kalıplaşmış tutumların durağanlığı. Küçük yaşlardaki öğrenmelerle ortaya çıktığını gördüğümüz kalıplaşmış tutumlar acaba ne kadar durağandır, kolay değişir mi? Kalıplaşmış tutumların bilgi yokluğunda bilgi sağladığını belirtmiştik. Öyleyse bu durumu değiştirecek önemli bir olay olmadığı ve kalıp tutumlar bu görevlerini yerine getirdikleri müddetçe kendileri de var olmaya devam edeceklerdir. Kalıplaşmış tutumların bu devamlılığı araştırmalarla saptanmıştır. 1933'te Katz ve Braille Amerika Birleşik Devletleri'nde Princeton Üniversitesi öğrencilerinin yabancı uluslar hakkındaki kalıplaşmış tutumlarını incelemişlerdir. 20 yıl sonra aynı üniversitede Gilbert parantez 1951 aynı araştırmayı tekrarlamıştır. Bu iki araştırma sonuçlarını incelediğimizde 20 yıllık zaman içinde kalıplaşmış tutumların durağanlığı göze çarpmaktadır. Bununla beraber genellikle 1933'ten 1951'e geçince öğrenci gruplarının uluslar hakkındaki kalıplaşmış tutumları meydana getiren özellikler üzerinde hemfikir olma oranları azalmıştır. Bu da araştırmacılara göre kalıplaşmış tutumlarda bir azalma, zayıflama anlamına gelmektedir. Ancak bir 20 yıla yakın süre geçtikten sonra araştırma bir kere daha tekrar edilmiş, parantez Carlings, Kaufman ve Walters 1969 ve bu sefer kalıplaşmış tutumlarda tekrar bir artma ya da güçlenme görülmüştür. Bu araştırmalarda deneklere 10 ulus etnik grup adı, 84 tane kişilik özelliği, parantez, akıllı tutucu gibi verilmiş ve her ulusun hangi özelliklere sahip olduğunu belirtmeleri istenmiştir. Sonra denekler her ulusa, gruba ait belirttikleri özellikler içinden en belirgin 5 özelliği seçmişlerdir. Haklarında kalıplaşmış tutumlar belirtilen 10 ulus ya da etnik grup listede İngilizce alfabetik sıraya göre dizilmişlerdi. Bazı genel sonuçlar şunlardır. Amerikalıların kendileri hakkındaki kalıplaşmış tutumlarının ortalama olumluluk derecesi 40 yıl içinde oldukça düşmüş ve 1967'de Japonlar, Almanlar, Museviler ve İngilizler hakkındaki kalıplaşmış tutumlardan aşağı bir düzeye inmiştir. Bu, kendini eleştirebilmek bakımından önemlidir. Zenciler hakkındaki kalıplaşmış tutum daha olumlu olmuş, İngilizler hakkındaki ise devamlı olarak olumluluk göstermiştir. Almanlar ve Japonlar hakkındaki tutumlar 2. Dünya Savaşı sonrasında düşmekle birlikte sonra gene çok yüksek düzeye çıkmıştır. Türkler için belirtilen tutumlar olumsuzdur ve bu olumsuzluk devamlılık göstermiştir. Türklerle ilgili kalıplaşmış tutumun özellikle bilgisizlik sonucu belirdiği görülmektedir. Bunun kanıtı Türkler hakkında hemfikir olarak özellik belirten deneklerin yüzdesinin azlığıdır. Zaten araştırmacıların belirttiğine göre deneklerin bir kısmı Türkler hakkında pek bir şey bilmediklerini ancak kulaktan dolma bazı bilgiler olduğunu söylemişlerdir. Parantez Carlin Kaufman ve Walters 1969 sayfa 8 bilgisizlik söz konusu olunca bilgi eksikliğini kulaktan dolma kalıplaşmış tutumlar doldurmaktadır. Doğru bilgi etkin bir şekilde yurt dışına yayılamadığı sürece başkalarının yaptığı kötü propaganda Türkler hakkındaki olumsuz kalıplaşmış tutumları beslemektedir. Amerikalı deneklerin savaş ettikleri uluslara karşı bile Türklere karşı olduğundan daha olumlu tutumları vardır. 1933 ile 1969 yılları arasında ve özellikle 1950'lerde Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olarak ortaya çıktığı, Amerika Birleşik Devletleri ile politik ilişkilerinin iyi olduğu, NATO'ya üye olduğu, hatta Kore Savaşı'nda Amerikalılarla beraber katıldığı göz önüne alınırsa, bu araştırmaların Amerika'nın çok üstün üniversitesinde Türk ulusu ile ilgili tutumların ısrarla olumsuz olması daha bir önem kazanmaktadır. Bu konu bu araştırmaları yapan ve daha sonra gözden geçiren Amerikalı sosyal psikologlar tarafından da hayret verici olarak not edilmiştir. Parantez Davies 1972 sayfa 51. Carnes, Kaufman ve Walters 1969 sayfa 8. Demek ki kalıplaşmış tutumlar kolay değişebilen sağduyulu tutumlar değildir. Bilişsel öğe bakımından eksikleri olan ve bu yüzden kalıp haline gelmiş olumsuz tutumlar çeşitli propaganda ve duygusal etkilere açıktır. Batı'nın Kıbrıs olaylarında Avrupa Birliği üyeliği başvurusuyla ilgili olarak takındığı tavırda Amerika'da var olduğunu bu araştırmaların gösterdiği Amerika'da da var olduğunu tahmin edebileceğimiz Türklere karşı kalıplaşmış olumsuz tutumların da rolü büyüktür. Nitekim Avrupa'da da Türkler hakkında hem tarihte hem bugün olumsuz kalıplaşmış tutumlar bulunduğuna Tezcan parantez 1974 sayfa 55-74 değinmiştir. Yine Tezcan'ın sözünü ettiği bir araştırma ise parantez Bingemer, K ve diğerleri 1972. Önce Türkler hakkında kalıplaşmış olumsuz tutumları olan Almanların Türklerle temas ettikten sonra bu tutumlarını değiştirdiğini göstermiştir. Bu bulgu da yerleşik kalıplaşmış tutumların çoğu zaman gerçek bilgi eksikliğini kapatıp kişiye basma kalıp bilgi sağlamaya yaradığını göstermektedir. Ayrıca kalıplaşmış tutumun değişmesi için onu geçersiz kılacak gerçek bilgi özellikle kişisel doğrudan deneyim. Gerçek bilgi özellikle kişisel doğrudan deneyim etkin bir etken olabilmektedir. Türklerle ilgili kalıplaşmış tutumların hep böyle olumsuz olmadığı Pakistan'da yapılan bazı araştırma sonuçlarından anlaşılmaktadır. Parantez Zaidi ve Ahmad 1958, Zaidi 1964, Hauge 1969, 3 ayrı devrede Pakistan'ın çeşitli yerlerinde üniversite öğrencileriyle yapılan araştırma sonuçları Türkler hakkındaki tutumların olumluluğunu koruduğunu göstermektedir. Türkler hakkında belirtilen en belirgin parantez en yüksek yüzde ile verilen özelliklerden sonra gelen diğer özellikler de olumludur. Bunlar şöyle sıralanmaktadır. Dindar %27, inançlı %21, İyi kalpli %19, görevine bağlı %18, dürüst %18, doğru sözlü %17, idealist %17. Demek ki Pakistanlı deneklerin Türkler hakkında %100 olumlu bir kalıplaşmış tutumu vardır. Özellikle dikkati çeken bir nokta 1957 ile 1965 arasında Pakistan'ın Hindistan'la komşuluk ilişkilerinin bozulması ile paralel olarak Pakistanlıların Hintler hakkındaki tutumlarının gittikçe olumsuzlaşmasıdır. Bu bulgu M. Şerif'in parantez 1961 daha önce söz edilen görüşünü desteklemektedir. Şöyle ki çıkar çatışması kalıplaşmış tutumları besler. Bu süre içinde Pakistan'ın onu destekleyen Türkiye, Suudi Arabistan, İran, Çin ve Endonezya hakkında olumlu tutumlar geliştirdiği görülmektedir. Başta düşman olarak görülen Hindistan olmak üzere Hindistan'ı destekleyen ülkeler hakkında ise olumsuz kalıp tutumlar belirmektedir. Demek ki kalıplaşmış tutumlar politik ve tarihsel olaylarla özellikle bu olayların halk oyuna aktarıldığı oran ve şekillerde etkilenebilmektedir. Ayrıca ırk, din, dil, kültür benzerlikleri ya da farklılıkları kalıplaşmış tutumları belirleyici etkenlerdir. Örneğin Pakistanlı deneklerin Malezya dışındaki diğer Müslüman uluslar hakkındaki kalıplaşmış tutumlarının olumlu olmasında dinin de önemli rolü vardır. Malezya'ya karşı olumsuz tutumlarının nedeni ise politiktir. Malezya, Pakistan-Hindistan anlaşmazlığında Hindistan'ı desteklemiştir. Kağıtçıbaşı'nın 1973 Türk ve Amerikalı lise son sınıf öğrencileriyle yaptığı karşılaştırmalı bir araştırmada da kalıplaşmış tutumlara değinilmiştir. Ancak burada çeşitli uluslara atfedilen özellikler kullanılmamış, Lambert ve Klineberg (1967) araştırmasında olduğu gibi diğer uluslara deneklerin kendilerine ne kadar benzer buldukları ve onları ne kadar sevdikleri üstünde durulmuştur. Türk deneklerin kendilerine en benzer gördükleri uluslar sırasıyla Pakistanlılar, İranlılar ve Almanlardır. Bu üç ulusun bize benzerlik nedenleri kuşkusuz farklıdır. İlk ikisi için de ortak din, üçüncüsü için ise tarihsel etkenler söz konusu olabilir. En az benzer olarak görülen ulus ise Ruslardır. Amerikalı denekler ise en çok Fransız ve İtalyanların, arkasından da Almanların kendilerine benzediğini belirtmişler, en az benzeyen olarak da Hintlileri göstermişlerdir. Diğer ulusları sevme konusunda genellikle Türk öğrencilerin Amerikalı öğrencilerden daha fazla sevgi belirttikleri görülmektedir. Ayrıca Türk denekler kendilerine benzer buldukları uluslara sevgi de göstermektedirler. Amerikalı deneklerde ise böyle belirgin bir eğilim görülmemektedir. Çeşitli ulusal gruplara karşı beliren kalıplaşmış tutumlarla ilgili incelemeler bize tutumların gelişmesi ve durağanlığı hakkında etraflı bilgi sağlamaktadır. Bu bilgileri özetleyecek olursak, A. Kalıplaşmış tutumların küçük yaşlarda gelişmeye başladığını, B. Bu gelişmede politik, tarihsel, ekonomik, kültürel çeşitli etkenlerin rol oynadığını, C. Çoğunlukla kalıplaşmış tutumların başkalarından kulaktan dolma edinilen bilgilerle beslendiğini ve gerçek bilgi eksikliğini kapatma ve kişi için gerçeği tanımlama görevini gördüğünü, D. Dolayısıyla çoğu zaman akılcı olmaktan çok duygusal nitelik gösterdiğini ve nihayet E. Bu özelliklerin sonucu olarak kalıplaşmış tutumların kolay değişmeyip zaman içinde oldukça durağan olduğunu söyleyebiliriz. Tutumların ölçülmesi. Tutumların ölçülmesi 3. Bu kısımdaki bilgilerin bir kısmı editörlüğü R. Kelleş'in (1976) yaptığı Toplum Bilimlerin Araştırma ve Yöntem kitabında yer alan Kağıtçıbaşı'nın Ölçme ve Ölçekleme adlı makalesinden aktarılmıştır. Bir tutum doğrudan ölçülemez ancak dolaylı olarak davranış yoluyla ölçülebilir. Bu ölçmede genellikle kullanılan davranış sorulara cevap vermek ya da fikir belirtme şeklinde beliren sözel davranıştır. Bu amaçla sosyal psikologlar çeşitli tutum ölçme teknikleri geliştirmişlerdir. Bu teknikleri iki bölümde toplayabiliriz. Doğrudan ölçümler ve dolaylı ölçümler. İlk bölümde üç ayrı tip tutum ölçeğini gözden geçireceğiz. Bunlar Thorstoneun eşit görünen aralıklar tekniği, Likert'in toplamalı sıralama tekniği ve Gutmann'ın birikimli ölçekleme tekniğidir. Bu tekniklerin temelinde yatan ölçme kavramları birbirinden oldukça farklıdır. Ancak burada tekniklerin temelinde yatan ölçme kuramına girmeden sadece bu teknikler hakkında kısa bilgi vereceğiz. 4 başında var. Bu konu daha etraflı bilgi için bakınız Kağıtçıbaşı (197) 1976A. İkinci bölümde insanlara tutumları hakkında doğrudan soru sorarak değil, dolaylı yollardan tutumlar hakkında bilgi edinmeye yarayan teknikleri inceleyeceğiz. 1. Direkt ölçümler. A. Thorstoneun ölçekleri (eşit görünen aralıklar tekniği). Thorstoneun (1928) sosyal tutumların ölçülebileceğini ilk defa öne süren kimsedir. Thorstoneun ve arkadaşlarının uzun süreli araştırmalarının başlangıç noktası akademik psikolojideki psikofizik araştırmalarda çok kullanılan ancak fark edilebilecek farklılık kavramıdır. Avrupa ve Amerika'da ilk psikolojik laboratuvar deneylerinde duyarlılığın incelenmesinde kullanılan bu kavram, birbirine çok yakın ağırlık, ses tonu, renk gibi özellikleri olan fiziksel uyaranların denek tarafından birbirinden ayırt edilmesi demekti. Yani deneklerden beklenen uyaranları birbiriyle karşılaştırıp farklı olanları belirtmeleriydi. Tolstoy'a fiziksel uyaranlar yerine belirli sosyal tutumları belirten tutum cümleleri, parantez, maddeleri kullandı. İlk araştırmalarda deneklerden istenen her bir çift cümleyi birbiriyle karşılaştırarak bu iki cümlenin hangisinin söz konusu tutum bakımından, parantez, o tutum objesine karşı daha olumlu parantez ya da daha olumsuz olduğuna karar vermekti. Bu tekniğe çiftli karşılaştırma yöntemi denir. Ancak çok sayıda tutum cümlesi kullanıldığı zaman her bir cümlenin birbiriyle karşılaştırılması çok fazla karşılaştırma işlemi gerektirmekteydi. Örneğin Tolstoy ve Chauvin'in parantez 1929 kiliseye karşı tutumları ölçtükleri araştırmalarında 130 tutum cümlesi kullanılmıştı. Bu araştırmada çiftli karşılaştırma yönteminin kullanılması 8385 karşılaştırma yargısı gerektirecekti. Bundan dolayı Tolstoy'a çiftli karşılaştırma tekniği yerine kullanılmak üzere eşit görünen aralıklar tekniği geliştirdi. Bu teknikte çok sayıda tutum cümlesinin birbirinden eşit aralıklı farklılıklar gösteren 11 gruba ayrılması istenir. Yani burada hakemler bir tutum objesi hakkındaki cümlelerin ne derecede olumlu ya da olumsuz olduğuna karar verirler. Ancak hakemler o tutum objesine karşı kendi görüşlerini belirtmezler. Basit bir şema ile göstermek gerekirse. 1'den sonra 2 ile 3 geliyor. Daha yakın ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 olumlu, 1'in altında olumlu vardır. 11'in altında ise olumsuz vardır. Çizelge 6'da Tolstoy tekniğine göre en olumsuz uçtan 11, en olumlu uca 1'e doğru değerlendirilerek sıralandırılmış bazı tutum cümleleri görüyoruz. Burada geliştirilmeye çalışılan ölçek zencilere karşı ön yargılı ayrımcı tutumu ölçme amacını taşımaktadır. Çizelge 6. Zencilere karşı ayrımcı ön yargı belirten cümlelerin en olumsuzdan parantez 10 ve 4, en olumluya parantez 1 ve 1'e doğru sıralanışı. Başta bir yine yıldız var. Lindgren parantez 1973'ten alınmış olan bu ölçek Kelley, Ferson ve Holtzman parantez 1958 tarafından geliştirilmiştir. 10.4 Zenciler eşit eğitim olanaklarına rağmen cahil ve batıl inançlı olmaya devam edeceklerdir. 8.9 Beyazların oturduğu mahallelerde oturan zenciler temizlik standartlarını düşürmektedirler. 7.7 Beyazların okullarına zencileri almak işe yaramaz çünkü zencilerin çoğu beyazlara yetişmek için gereken temelden yoksundurlar. 4.3 Zenci ırkı sonunda beyazların kültürel ve entelektüel düzeyine yetişecektir. 3.4 Okul atletizmine zencilerle beraber katılmaya itiraz etmem. 2.1 İyi dans eden bir zenci ile dans etmeye itiraz etmem. 1.1 Irk sorununu çözmenin en iyi yolu ırklar arasında evlenmeyi teşvik etmektir ki sonunda tek bir ırk oluşsun. Tolstoy ölçeğini kurabilmek için böyle çok sayıda tutum cümlesi kartı çok sayıda hakem tarafından 11 kümeye ayrılır. Örneğin çizelge 6'daki birinci cümleyi çok sayıda hakem 11. kümeye, bir kısım hakem 10. kümeye, bazıları da 9. kümeye koymuş olabilir. Bu yargıların ortalaması olarak 10.4 ölçek değeri böyle ortaya çıkmıştır. Hakemler tarafından üzerinde görüş birliği ortaya çıkmayan cümleler ölçeğe sokulmaz. Çünkü bunlar ölçülecek tutumu belirgin bir şekilde yansıtmıyorlar demektir. Başka bir deyişle bir cümle kartının değişik hakemler tarafından konduğu kümelerin sayısı ne kadar çeşitli ise o maddenin parantez cümlenin dağılımı parantez yayılımı o kadar geniştir ve o cümlenin nasıl bir tutumu yansıttığı hakkında o kadar az anlaşma var demektir. Bu tür cümlelerden arıtılmış bir ölçek kurulduktan sonra bu ölçek uygulamaya hazır demektir. B. Likert ölçekleri parantez toplamalı sıralama tekniği. Likert ölçeği tutumları ölçmek için kullanılan belki de en kolay ve direkt yöntemdir. Likert parantez 1932 ölçek kurmak için gereken 4 işlemi şöyle sıralamıştır. A. Belli bir tutumla ilişkili olduğu tahmin edilen çok sayıda tutum cümlesi parantez madde bir araya toplanır. B. Bu maddeler bir denek grubuna verilir. Deneklerin bu cümlelere 5 kategori üzerinden tepki göstermeleri istenir. Fikrime çok uygun. Fikrime uygun, kararsızım, fikrime aykırı, fikrime çok aykırı. C. Her denekşin toplam puan hesaplanır. Yukarıdaki 5 kategori sırasıyla 5, 4, 3, 2, 1 puan ağırlığı almak üzere her kişinin bütün ölçek maddelerine verdiği cevaplar toplanarak toplam 1 puan elde edilir. D. En ayırıcı maddeleri seçebilmek için madde analizi yapılır. Madde analizi her madde için o madde üzerinden grubun aldığı puanların grubun bütün ölçek maddeleri üzerinden aldığı toplam puanlarla korelasyonludur. Madde analizinde tüm ölçek puanlarıyla yüksek korelasyon gösteren maddeler tutulur. Diğerleri atılır. Likert ölçekleme tekniğinde en önemli nokta tek boyutluluktur. Yani bütün maddelerin aynı tutumu ölçmeleri gerekir. Madde analizi de işte bunu sağlamak için gereklidir. Tüm ölçek puanlarıyla yüksek korelasyon gösteren maddeler tüm ölçeğin ölçtüğü şeyi ölçüyor, yani tüm ölçek boyutuna giriyor demektir. Likert ölçeği ile Tur-Stone ölçeği arasındaki esas fark da bu madde analizidir. Hatırlanacağı gibi Tur-Stone yönteminde hakemler arasındaki görüş birliği önemli unsurdur. Madde analizi kullanılmaz. Bu şekilde ölçek bazı maddelerden arındırıldıktan sonra ölçtüğü düşünülen tutumu ölçüyor olarak kabul edilir. Burada 5 var. Kitabın aşağısında diyor ki aslında bir ölçeğin ölçmesi gereken tutumu gerçekten ölçüp ölçmediğini, yani geçerlilik derecesini saptayabilmek için başka tekniklere de başvurmak gerekir. Ancak geçerlilik ve onunla bir arada ele alınan güvenilirlik kavramları ve bunların ölçülmesi konumuz dışına çıkan teknik konular olduğu için burada incelemeyeceğiz. İlgili okuyucu Howard Oğlu'nun parantez 1994 kitabına başvurabilir ve tutumlarını ölçmek istediğimiz kişilere uygulanabilir. Çizelge 7'de Likert ölçeğine bir örnek verilmektedir. Çizelge 7. Dinsel yönelimi ölçen bir Likert ölçeği. Fikrime çok uygun, kararsızım. Fikrime uygun, fikrime aykırı, fikrime çok aykırı. İnsan kaderini kendi yapar. Fikrime çok uygun 5, kararsızım 4, fikrime uygun 3, fikrime aykırı 2, fikrime çok aykırı 1. Olgun bir hayat felsefesine sahip olabilmek için dini inanç şarttır. Fikrime çok uygun 5, kararsızım 4, fikrime uygun 3, fikrime aykırı 4, fikrime aykırı 2, fikrime çok aykırı 1. İlim ne kadar ilerlerse ilerlesin, insanoğlu kainatın sırlarını çözemez. Fikrime çok uygun 5, kararsızım 4, fikrime uygun 3, fikrime aykırı 2, fikrime çok aykırı 1. Kuvvetli dini inançları olmadan da insan iyi bir hayat yaşayabilir. Fikrime çok uygun 5, kararsızım 4, fikrime uygun 3, fikrime aykırı 2, fikrime çok aykırı 1. Kadere inanırım, fikrime çok uygun 5, kararsızım 4, fikrime uygun 3, fikrime aykırı 2, fikrime çok aykırı 1. Kağıtçı Başı 1972. Çizelge 100'deki tutum cümlelerinin bir kısmı olumlu, bir kısmı olumsuz yöndedir. Biraz daha açıklamak gerekirse, 1. ve 4. cümleyle aynı fikirde olmamak, parantez, 1-2 gibi düşük değerler dinsel yönelim gösterir. Buna karşılık 2., 3. ve 5. cümlelerle aynı fikirde olmak, parantez, 4-5 gibi yüksek değerler dinsel yönelim gösterir. Likert ölçeklerinde bu şekilde cümleleri hep aynı olumlu yönde yazmamak gerekir. Çünkü hep aynı yönde yazılan cümleler insanların evet deme eğilimlerini kontrol etmemize olanak vermez. Beliren olumlu cevaplar gerçek tutumlarımı belirtiyor yoksa bir kısmı da evet deme eğiliminden mi ortaya çıkıyor bilemeyiz. Bundan dolayı yarısı olumlu, yarısı olumsuz yönde yazılmış cümlelerden oluşan dengeli ölçekler kullanılır. Bu dengeleme tekniği ile evet deme eğiliminin etkisi ortadan kalkar. Başta yine 6 var. Yazar aşağıda belirtmiş. Evet deme değilimi insanların az bildikleri konularda kendilerinden emin olmadıkları için çeşitli fikir cümlelerini kabul etme eğilimidir. Özellikle Anklet tekniği ile uygulanan tutum ölçeklerinin geçerliliği bakımından çok önemli bir sorundur. C. Gutmann ölçekleri (birikimli ölçekleme tekniği). Gutmann ölçeklerinde de Likert ölçeklerinde olduğu gibi denekler çok sayıda maddeye tepkilerini belirtirler. Gutmann parantez 1950 için temel iki sorun tek boyutluluk ve üretilebilirliktir. Likert ölçeklerini incelerken gördüğümüz gibi tek boyutluluk bir ölçeğin bütün maddelerinin aynı tutum boyutunu ölçmesidir. Üretilebilirlik, parantez, tekrarlanabilirlik ilkesi de tek boyutluluğun mantıksal sonucudur. Bu ilkeye göre bir kimsenin bir ölçekten aldığı toplam puanı bilirsek o ölçekteki her bir maddeye, parantez, soruya ne şekilde cevap verdiğini üretebiliriz ya da doğru tahmin edebiliriz. Örneğin ağırlık ölçen bir ölçek Gutmann ölçeğidir. Böyle bir ölçekte şöyle maddeler olabilir. 1. Ben 40 kilodan fazlayım. 2. Ben 60 kilodan fazlayım. 3. Ben 80 kilodan fazlayım. Üçüncü maddeye olumlu cevap veren bir kimsenin birinci ve ikinci maddelere de olumlu cevap vermiş olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Elbette sosyal tutumların ölçülmesi söz konusu olduğu zaman üretilebilirlik yukarıdaki ağırlık ölçeğindeki gibi kesin olamaz. Ama gene de diğer tür ölçeklerde mümkün olduğundan daha çok fazladır. Gutmann kabul edebilecek en düşük üretilebilirlik kıstasını 0,90 olarak belirlemiştir. Birikimli ölçeklerin sosyal bilim çevrelerinde en iyi bilinen örnekleri sosyal uzaklık, parantez, Bogardus 1925 ölçekleridir. Bu ölçeğe basitleştirilmiş bir örnek verelim. Çeşitli etnik ve ulusal gruplara karşı tutum ölçülmesinde kullanılagelmiş 3 maddeyi ele alalım. Örneğin 1, Hintlilerin memleketime vatandaş olarak gelmesini kabul ederim. 2. Hintli ailelerin komşu olmasını kabul ederim. Ve 3. Ailemden birisinin bir Hintli ile evlenmesini kabul ederim. Bu 3 cümle birikimli ve üretilebilirdir. Yani üçüncüye evet diyen diğer ikisine de evet der. Tek boyutludur. Çünkü Hintlilere karşı yatsıma yani kişiyle Hintli grubu arasında bulunması istenen sosyal uzaklık ölçülmektedir. Durumu bir çizelge ile gösterelim. Gutmann ölçeğinin temelinde bu çizelgede beliren üçgenli örüntü vardır. Yani bir kişinin bu ölçekte aldığı toplam puan biliniyorsa onun hangi maddelere evet dediği kesinlikle tayin edilebilir. Demek ki Gutmann tekniğinin amacı birkaç tutum cümlesinin bir tek tutumu ölçüp ölçmediğini saptamaktadır. D. Duygusal anlam ölçeği. Şimdiye kadar incelediğimiz Thorstone, Likert ve Gutmann ölçekleri tutum ölçümede kullanılagelmiş temel ölçeklerdir. Bunların dışında yaygın olarak kullanılan bir teknik, Osgood tarafından geliştirilen duygusal anlam ölçeğidir. Osgood, Suji ve Tannenbaum 1957, Osgood 1971. Bu teknikte pek çok sayıda sıfattan belirli sıfat çiftleri türetilmiştir. Çok sayıdaki sıfatın faktör analizi 3 ayrı faktörü ortaya çıkarmıştır. Bunlar değerlendirmeye güç ve faaliyet faktörleridir. Örneğin iyi kötü, temiz pis, güzel çirkin gibi sıfat çiftleri değerlendirme boyutuna girer. Güç boyutuna şu tür sıfat çiftleri girer. Sert, yumuşak, ağır, hafif. Faaliyet faktörü ise hızlı, yavaş, sıcak, soğuk ve aktif, pasif gibi sıfatlarla ölçülebilir. Şekil 13 bir grup Amerikalı öğrencinin ABD ve Fransa hakkındaki sıralamalarını göstermektedir. Şekil 16'da görüldüğü gibi ilk 3 madde değerlendirme, ondan sonraki 3 madde güçlülük, son 3 madde de faaliyet faktörlerini ölçmektedir. Bu boyutlar bakımından Amerikalı öğrencilerin kendi ülkelerini ve Fransa'yı nasıl gördükleri ilginçtir. ABD daha ziyade güçlülük bakımından Fransa'ya üstün görülmektedir. Duygusal anlam ölçeği kullanılarak pek çok kavramın duygusal anlamı ölçülmüştür. Bu teknik uluslararası karşılaştırmalı ölçmeye de çok uygundur. Bu yolla çeşitli kültürlerin çeşitli olay, obje ve kavramlara verdikleri değerler karşılaştırılabilir. Örneğin Osgood parantez 1971 öğretmen, eğitim ve sınav kavramlarının değerlendirme boyutu üzerinde Yugoslavya dahil Batı ülkelerinde oldukça düşük değer gösterdiğini, Türkiye'ye dahil Doğu ülkelerinde ise çok yüksek olarak değerlendirildiğini bulmuştur. Bu Doğu ülkeleri arasında tek istisna Japonya'dır. Bu sonuç gelişmekte olan ülkelerde sosyal hareketlilik ve saygınlık için eğitimin önemiyle ilgili görünmektedir. Triandis parantez 1964 tarafından geliştirilen davranış ölçeği, duygusal anlam ölçeği tekniğiyle tutumların davranışsal öğesini ölçer. Bu ölçekte hakkında bir yargıya varılacak kişi kategorisi, ölçeğin üstünde belirtilecek denekten ona karşı davranış eğimlerini belirtmesi istenir. Örneğin Musevi bir kadın avukat, evet bu kişiye itaat ederdim, hayır. Evet bu kişiye yemeğe davet ederdim, hayır. Evet bu kişiye akıl danışırdım ve benzeri gibi, hayır. Bu şekilde çeşitli tutum objelerine karşı davranış eğilimleri ölçülebilir. Duygusal anlam ölçeği kolay uygulanabildiğinden ve denekler için ilginç olduğundan yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrım 7 sonu. Ayrım 7 sonu sayfa 141.